Türkiye'nin en genç radyosu Gençlik Radyosu'na hoş geldiniz. Servet Aydemir'le satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serisinin 4. bölümündeyiz. Ben program sunucusu Mehmet Daldal. Servet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Mehmet Bey.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Satrancı konuşmaya, satrancı anlatmaya devam ediyoruz. Bugün satrancı heybemizi alıp nereye yolculuk ediyoruz? Söz sizde.
Evet, yolculuğumuzun galiba satrancın Endülüs Emevi Devleti üzerinden Avrupa'ya yayılışı kısmını anlatmıştık. Ebubekir Es-Suli, belki de tarihin ilk satranç büyük ustası olarak kabul edilebilecek Türk kökenli Ebubekir Es-Suli'den bahsetmiştik. Oradan devam edip satrancın romantik dönemine ve satrancın gururu ve hüznü olarak bilinen satranç dahisi Paul Murphy'ye
bağlayacağız. Sonundaki hikayemiz Paul Murphy'den.
Paul Murphy'nin hazin hikayesi.
Tamam, çünkü evet. Hep böyle yapıyoruz. O çok tatlı oluyor hocam. Hem böyle bir yolculuğu anlatıyoruz. En sonunda da işte geçen hafta
Ebubekir Es-Suli.
Ebubekir Es-Suli'nin hikayesini anlatmışsınız. Evet. Bu hafta da Paul Murphy ile devam edeceğiz. Buyurun.
Evet, esasında tarihteki ünlü oyuncuların, tarihe iz bırakan oyuncuların tamamına yakını başlı başına birer hikaye. Yani Ebubekir Es-Suli'den Philidor'a, oradan Paul Murphy'ye, işte Capablanca'ya, daha sonraki dönemlerde Alekhine, Bobby Fischer, Mikhail Tal, Kasparov, Karpov, bugünlere kadar gelecek olursak Magnus Carlsen. Bunların her birisi başlı başına çok özel hikayeler barındıran hayatlarında oyuncular. Sadece satrançtaki başarılarıyla değil, kişilikleriyle, kimlikleriyle, kendilerine has tarzlarıyla da sadece satranç dünyasına değil, yaşadıkları döneme de bir şekilde iz bırakmış, damga vurmuş isimler. Şimdi satranç 1061 yılında Orta Çağ Kilisesi tarafından İslami bir oyun sayıldığı gerekçesiyle, öyle görüldüğü için yasaklandı, baskı altına alındı Avrupa'da demiştik. Neden, bir tazeleyelim, neden İslami bir oyun olarak görülüyor idi satranç o dönemlerde? Çünkü özellikle satranç taşlarının isminden ve yapısından dolayı. Mesela ne? Bir vezir var. Değil mi? Vezir.
Evet.
Vezir doğuya özgü. Yani batıya göre düşündüğümüzde vezir dünyanın doğusuna özgü bir kavram. Avrupa'da vezir diye bir kavram yok. Hatta vezire denk gelen bir makam da yok ilginç bir şekilde.
Hmm.
Mesela padişahın vezir olur ama kralın nesi olur? Yani kralın veziri veya ona denk gelen bir makamı yok. Biraz da garip bir şekilde padişah denince mesela akla vezir gelebilir. Padişahın eşi de gelebilir doğu kültürlerinde. Batı kültürünü düşündüğünüzde kral denilince ikinci bir isim olarak kraliçe de gelebilir. Tuhaf, biraz da trajikomik bir şekilde soytarı da gelebilir.
Hmm.
Yani kral ve soytarısı böyle hemen ardışık olarak düşünülebilecek şeyler. Doğuda böyle bir şey yok ama. Doğuda padişah dediğinizde kimsenin aklına padişah ve soytarısı diye bir şey gelmez. Bu kültürlerin, medeniyetlerin yönetim biçimlerinin tahtlara diyelim, zirvelere yansımasının da enteresan bir tezahürü. Şimdi vezir de onlardan birisi. Dolayısıyla Batı için o dönemlerde özellikle rahatsız edici bir figür vezir. Çünkü Batı'da olmayan bir figür. Onun için işte satrançtaki vezir, İslami bir oyun sayılması fikrini, hani bu fikrin doğruluğunun yanlışlığını değerlendirmiyoruz şu an. Sonucu olan vakayı değerlendiriyoruz. Bir diğeri mesela at, süvari. Onlarda süvari yerine daha çok böyle şövalye gibi bir şey vardır, tabir vardır. Onun dışında taşlardan fil. Mesela fil de Batı'nın bilmediği bir şeydir,
evet,
esasında.
Evet.
Fil deyince akla Timur gelir, Asya filleri gelir, Afrika filleri gelir ama asla bir Batı ya da Avrupa gelmez. Dolayısıyla belki en bariz örneklerden çok fark edilmeyen ama esasında ortada olan, bariz olan garip bir örnek var satranç taşlarında, o da şu: piyon.
Evet.
Mesela biz piyon diyoruz, buna da dilimiz alıştı. Satranç taşlarında işte o 8 adet siyah, 8 adet beyaz tarafta olan en güçsüz, feda edilebilir taş, piyon diyoruz ama.
Hocam burada bir balla bölmek istiyorum. Hep
buyurun.
Şu gelir ya, piyon en kolay feda edilebilecek taş mıdır oyunda? Yoksa aslında çok mu dikkatli kullanmak mı gerekir piyonları?
Tabii şöyle.
Hani çok ya hocam.
Çok doğru, çok isabetli bir soru. Yine Paul Murphy'ye getireceğiz ya sözü. Paul Murphy'nin çok meşhur ince bir sözü var. Diyor ki taşlarınıza yardım edin ki onlar da size yardım edebilsinler. O yüzden satrançta her taş kıymetlidir. Mesela bir birim bir puan gibi düşünsek taşların gücünü, öyle öngörsek, öyle varsaysak. Piyona bir birim dersek at 3 ile 3,5 birim arasındadır. Fil yine 3 ile 3,5 birim arasındadır. Kale 5 birim, yani 5 piyon gücünde düşünülebilir. Vezir yaklaşık 9 piyon gücünde değerlendirilir. Bunlar standart, 3 aşağı 5 yukarı, ortak kabul görmüş değer birimi denilebilir. Bir oranlamadır bu aslında. Mesela şah kaç piyon gücündedir? Böyle bir kıyaslama yapılamaz. Çünkü şah mat edildiğinde, yani şah esir edildiğinde oyun biter.
Biter, evet.
Dolayısıyla yine Koblenz, eski büyük ustalardan Koblenz'in yine meşhur bir sözü diyor ki, şahın kellesi için hiçbir bedel büyük değildir diyor. Yani dolayısıyla şah için veziri de verebilirsiniz, piyonların hepsini de ve bütün satranç taşlarını da verebilirsiniz. Zaten oyunun amacı şahı mat etmek. Böyle olunca evet, şah en güçlü taş değildir fakat en kıymetli taştır, en değerli taştır. Daha sonra en değerli taş vezirdir. Aynı zamanda en güçlü taştır. Ondan sonra kale gelir, ondan sonra fil at gelir, ondan sonra piyon gelir. Şimdi gelelim sorunuza. Peki piyonlar en güçsüz taşlar mıdır? Diğer taşlara kıyaslandığında evet, en güçsüz taşlardır. Fakat 17. yüzyılın galiba en büyük satranç ustası Andres Danican Filido. Onun bir sözü var. Çok böyle kayıtlara geçmesi gereken bir söz. Piyonlar satrancın ruhudur der Filido. Çünkü özellikle günümüzde, yani eskiden de böyleydi ama özellikle günümüzde bir oyunu kaybetmeyi ya da kazanmayı bir piyonluk farklar bile belirlemez. Daha, bazen daha düşük farklar belirler. Şöyle düşünebilirsiniz bunu, şu benzetme yerinde olur diye düşünüyorum. Bir eşit kollu terazi var. Eşit kollu terazinin iki tarafında kaç kilonun, kaç tonun olduğunun önemi yoktur. Çünkü o terazinin bir kolunu bükecek olan, bir tarafa eğdirecek olan şey bir gramdır. Yeterlidir bu. 10 kiloyla eğilmesine gerek yok. Bunun gibi bir piyonluk, yarım piyonluk avantaj elde etmiş birisi satrançta galibiyete çok yakın demektir. O yüzden yine işte Morphy'nin sözü, taşlarınıza yardım edin ki onlar da size yardım etsinler. Bir piyon deyip geçmemek lazım. Nice oyunlar bir piyon bile etmeyen avantajlarla kazanılır. Ve nice oyunlar da vardır ki çok öndeyim, birkaç piyon öndeyim, alet öndeyim zannıyla kaybedilir önde olma duygusuyla. Şimdi burada yine başka bir şeyden, başka bir sözle de örnek verebiliriz. Şahın kellesi için hiçbir bedel büyük değildir dedik. Evet. Dolayısıyla bu şu anlama da gelir. Taşlarınızı rahatça, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığı satrançta çok işleyen bir mantıktır. Daha fazlasının geleceğini öngörüyorsanız taşlarınızı rahat rahat harcamaktan, feda etmekten çekinmeyeceksiniz. Satranç bu anlamda insana cimri olmamayı da öğretir. Ticareti de öğretir. Çünkü bilgisayar oyunuyla mesela insan oyunu arasında ki temel farkı bu belirliyor. Çok garip bir şekilde. Ne demek istiyorum? Bilgisayar ruhu olmadığı için. Bilgisayar insanın yaptığı bir program neticede. Satranç oynayan bilgisayar yazılımları. Bilgisayar şöyle bir şey düşünmüyor. Benim vezirim var diye düşünmüyor. 9 değerinde bir taş var orada. Değer 9. Ama siz bir insan olarak diyorsunuz ki benim vezirim var, atım var, kaygılarınız var. Elinizde tuttuklarınız var, sahip olduklarınız var. Kaybetmekten, vermekten korkuyorsunuz onlara. Şöyle hesaplıyorsunuz. Ya bir piyon mu vereyim, bir at mı vereyim? Tabii ki piyonu vermem lazım. Kafanız böyle çalışıyor doğal olarak. İşte bir vezirimi vereyim, kaleyi mi vereyim? Elbette ki kale, vezir çünkü en değerli taş falan, en güçlü taş diyorsunuz. Bilgisayar böyle bakmıyor. Hesabı yapıyor. Piyonla bir duygusal bağ, vezirle bir duygusal bağ vesaire yok ama insanın var. İnsan satrançta ne kadar çok taşlara bağlı, bağımlı, duygusal bağ içerisinde olursa kazanma şansı o kadar azalıyor. Çünkü o kadar az keskin hesap yapabiliyor. Bunu aşmayı başaranlar rahat oyun kazanmaya başlıyorlar. Evet. Çünkü taşlarınız, o taşlar elimizde sımsıkı tutalım, biz onları sevelim diye değil. Satranç oynayalım, karşı tarafı mat edebilmek için, rakip şahı esir edebilmek için harcayabilelim diye var. Yani onlar esasında bir harcama enstrümanı bu anlamda.
Yani şey mi hocam, duygularımızdan arındıkça daha arındıkça, iyi bir oyuncu mu oluyoruz?
Şöyle, yararlı olmayan duygulardan arındıkça daha iyi satranç oynarız.
Evet.
Yani mesela kaybetme korkusu.
Evet.
Şimdi diyelim ki aynı iki pozisyon var. O pozisyonda kişi mesela bu duygulardan kendini arındırmayı mümkün olduğu kadar başaran kişi vezirini feda ettiğinde oyunu kazanabildiğini görüyor, daha rahat görür. Fakat işte elini daha sıkı tutan, o taşları korumaya çalışan, taşları böyle daha sıkı sahiplenmeye çalışan birisi o hesabı yapabilmekte, o pozisyonu, o kazandırıcı hamleyi görmekte daha çok zorlanır. Çünkü diğeri verebiliyor idir, daha kolay verebiliyordur. Öbürü de daha böyle taşını korumanın derdindedir. Şimdi bu konuda dünya şampiyonlarından sıra ona da gelecek. Mikhail Tal'ın çok güzel bir sözü var. Nasıl çok saldırgan stilde oynar Tal. Tarihin en saldırgan oynayan oyunculardan biridir ve deli gibi taş verir. Yani fedalarıyla ünlüdür. Hatta iki çeşit feda vardır diye söylüyor sorulduğu zaman. Doğru olanlar ve benimkiler diyor. hesaplamalar yapılmış, analizler yapılmış maçlarından sonra. Tal 60'lı yıllarda dünya şampiyonu olmuştu. En güçlü dönemleri o dönemde. Uzun bir satranç hayatı var gerçi. 80-90'lı yıllara kadar oynadı. Vefat edene kadar. Tal'e sormuşlar, diyorlar ki sürekli taş feda ediyorsunuz vesaire. Bu fedaların bazılarının yanlış olduğu anlaşılıyor. Niye bu kadar feda diyorsunuz? O da diyor ki iki tür feda vardır. Bir tanesi doğru olanlar, diğeri de benimkiler. Çünkü taşını vermekten gerektiğinde çekinmiyor. Tabii onu yapabilecek ustalığı var bir taraftan. Çekinmiyor ve artık oyuncular şunu düşünmeye başlıyor. Tal bir taşı feda ettiyse hapı yuttuk. Halbuki belki fedası doğru değil. Fakat Tal kadar onu hesaplayabilecek dimağları yok. Hesap yetenekleri o kadar gelişkin değil. Tal önce feda yapıyor, sonra düşünüyor ne yapacağını. Ama sezgisi, ustalığı o kadar gelişmiş ki sezgisel feda yapıyor ve diyor ki bu fedadan bir şey çıkacak. Ben bunu diyor hissediyorum. Muhtemelen Tal şu an bilgisayarlara karşı oynasaydı 100 maçın bir tanesini bile belki kazanamayabilirdi. Çünkü karşısındaki insan değil. Psikolojik olarak etkilenebilecek bir rakip değil. Evet. Rakip etkileniyor çünkü Tal bir feda etti, eyvah duygusuna bir kapılıyor. Ben diyor şimdi onun kadar hesap yapabilecek miyim? Onun görebildiği kadar ileriyi görebilecek miyim? Fakat anlaşılıyor ki Tal'in yaptığı fedaların çoğu %100 doğrulukla fedalar değil. Ama tırnak içinde tam olarak insani fedalar. Şimdi gelelim piyonlarla ilgili bütün bu şeyi, parantezi, büyük parantezi piyonlarla ilgili, yanlış hatırlamıyorsam.
Hocam isterseniz piyonlarla bu bölümü tamamlayabiliriz. Sonuç kısmına gelebiliriz.
Paul Murphy'nin hikayesiyle bitirelim. Olmazsa piyonlarla bağlayayım. Yani işte dediğimiz gibi piyon bizim dilimizde piyon diye geçiyor. Fakat bunun doğrusu aslı asları erdir. Yani asker bulmacalarda çıkar ya, rütbesiz asker er. Biz er deriz. Hatta Orta Asya Türklerinde, özellikle Türk coğrafyasında oynanırken paytak da denir piyona. Ve yaygın olarak hatta paytak denir. Yani böyle paytak paytak gitme tabiri de oradan geliyor. Paytak, Allah Allah. Türk ordusundaki vasıfsız demeyelim, rütbesiz asker. En önden sürülen. Değersiz anlamında değil. Türk ordusunda herkes değerlidir, her şey değerlidir elbette. Fakat bu tabii bir görev ayrımı ve hiyerarşide en önde yer alan öncü birlikler. Öyle düşünelim. Şimdi ama Batı bunu almış, nasıl bakmış? Bütün bunları söylerken böyle bir Batı'yı karalama etme falan gibi bir derdimiz yok ama açık olan bir vaka var. Batı buna demiş ki piyon. Batı buna niye piyon demiş? Şunun için piyon demiş. Mesela Haçlı Seferleri döneminde özellikle işte Haçlı orduları ya da işte İngiliz orduları diyelim. O ordularda piyonun karşılığı şudur. Her halükarda feda edilecek asker demektir. Piyon gibi kullanma tabiri de oradan gelir. Evet. Yani bir odundan farksızdır piyon. Ölmemek için onu öne atarsınız. İşte düşman, karşıdaki 10 bin düşman var. Bunlardan 500 tanesini biz yok edelim diye mesela 5 bin tane piyonu harcayabilir kişi. Piyona yaklaşım budur. O yüzden satranca bile yansımıştır bu. Evet. Satrançta Avrupa'ya geçtiği zaman satranç, o taşlar, bizde er olan o taşlar, paytak olan o taşlar piyon olarak geçmiştir. Şimdi piyonla bitirmiş olduk. Murphy'nin hikayesiyle başlayalım isterseniz. Bir sonraki bölüme de yine Murphy'nin hikayesiyle devam edelim.
Bir kanca atalım.
Evet. Evet. Murphy, Paul Murphy 19. yüzyılda satrancın romantik dönemi olarak adlandırılan yüzyılda o dönemin en büyük oyuncusudur. Hatta günümüzdeki bazı oyunculara göre de belki tarihin en yetenekli oyuncusu olarak kabul edilir. Fakat hikayesinin ilginçliği, merak uyandıralım biraz.
Olur.
Öbür bölüm için. Hikayesinin ilginçliği şuradan dile gelir. O dönemlerde bir resmi dünya şampiyonluğu turnuvası, sıralaması vesaire olmadığı için Murphy resmi olarak hiçbir zaman dünya şampiyonu olmamıştır. Ve satranç tarihinin en tepesindeki taçsız kral denilebilir Murphy için. Resmi olarak dünya şampiyonu olamamış olmasından dolayı ve asıl yenmek istediği bir rakibin sürekli çeşitli bahanelerle ondan kaçmasından dolayı Murphy yapması gereken o en büyük maçı yapamamış ve 22 yaşında satrancı bırakmıştır. Ve o zirveye de 22 yaşında çıkmıştır. Yani hatta çoğu rakibi yaşının küçük olduğu gerekçesiyle Murphy ile oynamaktan kaçınmıştır. Esasında bu da bir güzel bahanedir onlar için. Yani biz bir çocukla oynamayalım. Çocuğa yenilme korkusudur, evet. Altta yatan. Murphy'ye o yüzden satrancın gururu ve hüznü denilir satranç dünyasında. Gelecek bölümde yine Murphy ile devam edelim.
Tamam. Servet Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Gelecek bölümde görüşmek üzere
diyelim.
Değerli dinleyiciler, Servet Aydemir ile satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 4. bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Satrançla kalın.